Ayrım 15, Beyaz Aslan, Henning Mankell, sayfa 189. Sislerin arasındaki koyun sürüsü, 15. kısım. 4 Mayıs pazartesi günü Kurt Wallander, Louis Ackerblom cinayetinin davasını bir meslektaşına devretmeye hazırlanıyordu. Bunu cinayet olayında basit bir ipucu bulamadıklarından ve bir polis olarak adını lekeleyeceğinden ötürü yapmıyordu. Bunu yapmasının nedeni gittikçe güçlenen bir duyguydu. Artık bu duyguyla başa çıkamıyordu. Araştırma cumartesi ve pazar günü tamamıyla durmuştu. Bu işçi bayramına denk gelen hafta sonuydu ve insanlar da ya bir yere tatile gitmişlerdi ya da evlerinde bulunmuyorlardı. Stockholm'de teknik servis ekibinden birine ulaşmak tam anlamıyla olanaksızdı. Başkentte genç bir polis memurunu vuran kimliği meçhul katilin arama çalışmaları ise hala sürüyordu. Louis Ackerblom cinayeti araştırması büyük bir gizlilik içinde sürüyordu. Bjork cuma akşamı aniden hastalanarak hastaneye kaldırılmıştı. Wallander cumartesi sabahı erkenden onu görmeye gitti. Hastaneden döndükten sonra merkezdeki toplantı odalarından birinde Martinson ve Swedberg'le bir toplantı yaptı. "Bugün ve yarın İsveç'te tek bir yer bile açık olmayacak," dedi Wallander. "Teknik testlerin sonuçlarını pazartesinden önce alamayacağız. Bu da bundan sonraki iki günü elimizdeki bilgilerle idare etmemiz anlamına geliyor. Bu tatilin senin için çok iyi olacağını düşünüyorum Martinson. Ailene yüzünü göster ve biraz onlarla ilgilen. Önümüzdeki haftanın çok yoğun geçeceğini hissediyorum. Haydi şimdi bir kez daha tüm olayı en başından inceleyelim. Ayrıca ikinize de bir soru sormak istiyorum." Konuşmasını sürdürmeden önce bir süre sustu. "Bunun polis uygulamalarına ters düştüğünü biliyorum," dedi. "Ama bu araştırmanın başından beri bir şeylerin yolunda olmadığını hissediyorum. Duygularımı bundan daha net açıklayamam. Sizlerin de aynı duygu içinde olup olmadığınızı öğrenmek istiyorum. Sanki her zamanki örneklere uymayan bir cinayetle karşı karşıyaymışız gibi." Wallander meslektaşlarının bu sözlere şaşıracaklarını, hatta kendisine biraz kuşkuyla yaklaşacaklarını düşünmüştü. Ama ikisi de onun duygularına katıldı. Martinson, "Böyle bir şeyi daha önce görmedim," dedi. "Elbette ben senin kadar deneyimli değilim, Kurt, ama ben de bu olaylar karşısında şaşkına döndüğümü itiraf etmeliyim. Önce bir kadını hunharca öldürdüğünü düşündüğümüz birini yakalamaya çalıştık. Kadının neden öldürüldüğünü anlamak neredeyse olanaksız. Sonunda da kadının kazara öldüğünü, aslında çok daha farklı ve daha büyük bir şeylerin söz konusu olduğu ortaya çıktı. Geçen hafta doğru dürüst uyuyamadım. Bu benim için alışılmışın dışında bir şey." Wallander başını evet dercesine sallayarak Swedberg'e baktı. Swedberg, "Ne söyleyebilirim ki?" diye söze başladı, kelini kaşıyarak. "Martinson aslında benim adıma da konuştu sayılır. Dün gece eve gittiğimde bir liste yaptım. Ölü bir kadın, kuyu, bir zencinin parmağı, havaya uçan bir ev, radyo alıcısı, tabanca, Güney Afrika. Sonra da önümdeki bir bilmeceymişçesine listeye baktım durdum. Bu araştırmada birbirini tutmayan birçok şey var. Son zamanlarda hiç bu kadar karanlığa kurşun sıkmamıştım." "Ben de bunları öğrenmek istiyordum işte," dedi Wallander. "Bu araştırma hakkında hepimizin aynı şeyleri hissettiği ortada. Ama yine de Swedberg'in sözünü ettiği karanlığı aydınlatabilmek için kolları sıvayalım bakalım." Araştırmayı başından ele alıp bir kez daha incelediler. Bu yaklaşık 3 saatlerini almıştı. İncelemelerini bitirdiklerinde her şeye karşın yine de büyük bir hata yapmadıklarına karar verdiler. Ama öte yandan da yeni ipuçları da bulamamışlardı. Wallander, "Çok garip," dedi. "Elimizdeki tek gerçek ipucu kesik parmak. Parmağı kesilen adamın yalnız olmadığından, ona bunu yapan kişiyle birlikte olduğundan emin olabiliriz. Alfred Hanson evi bir Afrikalıya kiralamıştı. Bunu biliyoruz. Ama adının Nordström olduğunu söyleyen ve avans olarak 100 bin kron ödeyen adamın kim olduğunu bilmiyoruz. Evin ne amaçla kullanıldığını da bilmiyoruz. Bu insanlarla Louis Ackerblom ya da havaya uçan ev, radyo alıcısı ve tabanca arasında bir bağ söz konusu olduğunda belli belirsiz ve asılsız teoriler ortaya çıkıyor. Araştırmalarda mantıklı düşünce yerine tahmine yer verilmesi kadar tehlikeli bir şey yoktur. Her şeye karşın yine de şu teoriyi ileri sürebiliriz. Louis Ackerblom görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için öldürüldü. Ama bunu ne tür bir insan adam öldürme bahanesi olarak kullanabilir? İşte öğrenmemiz gereken bu. Wallander'in söylediklerini düşünerek bir süre konuşmadan oturdular. Temizlikçi kadınlardan biri kapıyı aralayıp başını içeri uzattı. ''Şimdi değil, daha sonra temizlersin.'' dedi Wallander. Kadın kapıyı kapattı. ''Swedberg, ben bugün elimizdeki ipuçlarını inceleyeceğim.'' dedi. ''Eğer yardıma gereksinmem bulursa haber veririm. Başka bir şeye zaman ayıramayacağım.'' Martinson, ''Stig Gustafsson'u da araştırsak iyi olacak.'' dedi. ''Cinayet işlendiği anda nerede olduğunu saplayarak işe başlayabilirim. Gerekirse Malmö'ye de giderim. Ama önce tuvalette karşılaştığını söylediği çiçekçi Forsgaard'ı bulmaya çalışacağım.'' ''Bu bir cinayet soruşturması.'' dedi Wallander. ''Bu insanlar yazlıklarına dinlenmeye gitmiş olsalar bile onları bulup konuşmalısın.'' Saat 5'te yeniden toplanmaya karar verdiler. Wallander kahve alarak çalışma odasına gitti ve Nyberg'i evinden aradı. ''Raporun pazartesi günü hazır olacak.'' dedi Nyberg. ''Ama sen zaten önemli bölümleri biliyorsun.'' Wallander ''Hayır.'' dedi. ''Evin neden havaya uçurulduğunu hala bilmiyorum. Yangına neyin neden olduğunu da bilmiyorum.'' ''Belki de bu konuda itfaiye şefiyle konuşsan iyi olur.'' dedi Nyberg. ''Akılcı bir açıklaması olabilir. Henüz hazır değiliz.'' ''Birlikte çalıştığımızı sanıyordum.'' dedi Wallander sinirli bir sesle. ''İtfaiyenin de bizimle birlikte çalıştığını sanıyordum. Ama belki de benim bilmediğim bir talimat almışlardır. Ne dersin?'' ''Bir açıklamamız yok.'' dedi Nyberg. ''Peki o zaman ne düşünüyorsun? İtfaiye ne düşünüyor? Peter Adler ne düşünüyor?'' ''Fitilden geriye bir şey kalmadığına göre çok şiddetli bir patlama olmuş. Bir dizi patlama olasılığını tartıştık.'' ''Hayır.'' dedi Wallander. ''Yalnızca bir patlama oldu.'' Nyberg sabırla ''Bunu demek istemedim.'' dedi. ''İnsan yeterince zeki ve akıllıysa bir saniye içerisinde 10 patlama planlayabilir. Her patlama arasında saniyenin biri kadar bir zamanda olan bir dizi patlamadan söz ediyoruz.'' ''Bunun etkisi olağanüstü olur. Bu hava basıncının değiştirilmesiyle sağlanır.'' Wallander bir an için düşündü. ''O zaman bir avuç amatörden söz etmiyoruz değil mi?'' diye sordu. ''Elbette.'' ''Yangının başka bir açıklaması olabilir mi?''
''Sanmıyorum.''
Wallander sözlerini sürdürmeden önce notlarına baktı. ''Radyo alıcısı hakkında başka neler söyleyebilirsin?'' diye sordu. ''Rus malı olduğuna ilişkin bir söylenti var.''
''Bu yalnızca bir söylenti değil.'' dedi Nyberg. ''Onaylandı. Ordudaki çocuklar bu konuda yardımcı oldular.''
''Peki ne düşünüyorsun?''
''Hiçbir şey. Ordu bunun buraya nasıl geldiğini öğrenmeye can atıyor. Şimdilik hiçbir şey bilmiyoruz.''
Wallander biraz daha bastırmaya karar verdi. ''Tabanca dipçiyi?''
''O konuda yeni bir bulgu yok.''
''Başka bir şey var mı?''
''Hayır. Raporda şaşırtıcı bir şeyler olmayacak.''
Wallander telefonu kapattı. Sonra da sabahki toplantından beri aklında olan bir şeyi yaptı. Stockholm'daki polis merkezini arayarak müfettiş Loven'le görüşmek istediğini söyledi. Wallander onunla geçen yıl Mosby plajına vuran iki cesedin soruşturmasında tanışmıştı. Yalnızca birkaç gün birlikte çalışmalarına karşın Wallander onun çok iyi bir dedektif olduğuna tanık olmuştu.
''Müfettiş Loven şu anda meşgul.'' dedi merkezin santralı.
''Ben Yistah'ta müfettiş Wallander. Acil bir notum var. Birkaç gün önce Stockholm'da öldürülen polisle ilgili.''
Santralın ilgisi değişmişti. ''Peki müfettiş Loven'i bulmaya çalışacağım.'' dedi.
''Wallander çok önemli.'' diye yineledi.
Loven tam 12 dakika sonra aradı.
''Wallander.'' dedi. ''O kadının öldürüldüğünü duyduğumda seni düşündüm. Soruşturma nasıl gidiyor?''
Wallander oldukça yavaş diye yanıtladı soruyu. ''Sizin soruşturmadan ne haber?''
''Loven, katili yakalayacağız.'' dedi. ''İçimizden birini vuranı er ya da geç mutlaka yakalarız. Bu bağlamda bize söylemek istediğin bir şey mi var?''
''Olabilir.'' dedi Wallander. ''Buradaki kadın başından vuruldu. Tengblatt gibi. Kurşunları karşılaştırmanın bir yararı olabileceğini düşünüyorum.''
''Evet.'' dedi Loven. ''Yalnız unutma, bu katil arabanın ön camından ateş etti. Camın diğer tarafından hedefi bulmak kolay olmamalı. Üstelik araba hareket halindeyken adamı alnının ortasından vurabilmek için çok iyi bir nişancı olmak gerek. Ama yine de haklısın, kurşunları karşılaştırmalıyız.''
Wallander katilin tanımı var mı elinde diye sordu. Yanıt hemen geldi.
''Cinayetten sonra genç bir çiftin arabasını çalmış.'' dedi Loven. ''Ne yazık ki gençler çok korktukları için adamın nasıl biri olduğuna ilişkin karmakarışık bilgiler verip duruyorlar.''
''Adam onlarla konuşmuş mu?'' diye sordu Wallander merakla.
''Tek ortak noktaları da buydu zaten.'' dedi Loven. ''Adamın yabancı olduğunu söylediler. Aksanı oldukça bozukmuş.''
Wallander heyecanlandığını hissetti. Alfred Hanson'la yaptığı konuşmayı ve boş bir evi kiralamak için 10 bin kron veren adamı anlattı Loven'e. Wallander sözlerini bitirdiğinde, ''Bu konuyu incelemeliyiz.'' dedi Loven. ''Kulağa garip gelse bile yine de araştırmalıyız.''
''Tüm olay başından sonuna değin garip zaten.'' dedi Wallander. ''Pazartesi günü Stockholm'e gelebilirim. Benim Afrikalımın orada olduğunu sanıyorum.''
''Belki Stockholm'in Zöder mahallesindeki diskotekte gerçekleştirilen göz yaşartıcı gaz saldırısına karışmıştır.'' dedi Loven.
Wallander geçen gün Yeastat Chronicle gazetesinde gözüne ilişen haberi hatırladı.
''Ne saldırısıydı dedin?'' diye sordu. ''Zöder'deki kulüplerden birine biri göz yaşartıcı gaz attı.'' dedi Loven. ''Müşterilerinden çoğunun Afrikalı olduğu bir diskotek. Orada daha önce hiç sorun çıkmamıştı ama şimdi çıktı. Biri birkaç el ateşte etmiş.''
''O kurşunları çok iyi incele.'' dedi Wallander. ''Hepsine iyi bakalım.''
''Bu ülkede yalnızca bir tabanca mı var sanıyorsun?''
''Hayır ama bağlantıları bulmaya çalışıyorum. Hesapta olmayan bağlantıları.''
''Ben burada hemen bir araştırma başlatacağım.'' dedi Loven. ''Aradığın için teşekkürler. Soruşturmayı yürüten arkadaşlara pazartesi günü burada olacağını söyleyeceğim.''
Daha önce konuştukları gibi saat 5'te toplantı odasında toplandılar. Toplantı oldukça kısa sürdü. Martinson, Stig Gustafsson'un olay günü ve saatinde başka bir yerde olduğunu sapladığından Gustafsson'u soruşturmadan çıkardılar. Wallander nedenini bilmemekle birlikte yine de Gustafsson'dan kuşkulanıyordu.
''Yine de onun kesinlikle suçsuz olduğuna inanmayalım.'' dedi. ''Kanıtları bir kez daha gözden geçirelim.''
Martinson ona şaşkınlıkla baktı.
''Tam olarak ne bulmayı ümit ediyorsun?'' diye sordu.
Wallander omuz silkti. ''Bilmiyorum.'' dedi. ''Ona bu kadar çabuk inanmayı doğru bulmuyorum o kadar.'' Martinson karşı çıkmak üzere ağzını açtı ama sonra vazgeçti. Wallander'in yargılarına ve içgüdülerine büyük saygı duyardı. Swedberg de kendine düşen araştırmayı yapmıştı. Ne var ki ne Louis Akerblom cinayeti ne de havaya uçan evle ilgili yeni bulgular yoktu.
''Afrikalı birinin parmağının kesik olduğunu insanlar fark edebilir mi dersiniz?'' diye sordu Wallander. ''Belki de öyle biri hiç olmadı.'' dedi Martinson.
''Parmak bizde.'' dedi Wallander. ''Bu parmağın sahibi hayalet değil ya.'' Wallander sonra da soruşturmada ne kadar yol aldığını arkadaşlarına anlattı. Stockholm'e gitme fikrine arkadaşları da katıldı. Louis Akerblom'un katiliyle Tengblad'ın katili arasında bir bağlantı her ne kadar olası gelmiyorsa da bir bağlantı bulunabilirdi. Toplantıya havaya uçan evin mirasçılarıyla bir görüşmeye karar vererek son verdiler.
''Mirasçılarla görüşmek işi acil değil.'' dedi Wallander. ''Bekleyebilir.''
Swedberg de Martinson'u evlerine gönderdi. Kendisi de çalışma odasında bir süre daha kaldı. Savcı Per Akeson'u evinden arayarak soruşturmada geldikleri noktaya ilişkin bilgi verdi.
''Bu cinayeti hemen çözemememiz hiç hoş değil.'' dedi savcı.
Wallander de onun gibi düşünüyordu. Pazartesi sabahı erkenden buluşup soruşturmayı adım adım gözden geçirmeye karar verdiler. Wallander Akeson'un soruşturmanın başarılı olmadığına ilişkin suçlanmaktan korktuğunu fark etti. Telefonu kapattıktan sonra masasının üstündeki lambayı söndürerek merkezden ayrıldı. Arabasına binerek hastaneye gitti. Björk kendini daha iyi hissediyordu ve pazartesi günü taburcu olacaktı. Wallander raporunu verdi. Björk de onun Stockholm'e gitmesi gerektiğini söyledi.
''Eskiden burası sessiz ve sakin bir yerdi.'' dedi Björk Wallander gitmeye hazırlanırken. ''Dikkatleri çekecek bir şey olmazdı ama şimdi her şey değişti.''
''Yalnızca burada değil.'' dedi Wallander. ''Az önceki tanımlamaların artık bambaşka bir çağa aitmiş gibi geliyor bana.''
''Galiba yaşlanıyorum.'' diye içini çekti Björk.
Wallander ''Yaşlanan yalnızca sen değilsin.'' dedi. Hastaneden çıkarken bu sözler kulağında yankılanıyordu. Saat 6:30 olmuştu ve karnı çok açtı. Eve gidip yemek pişirmek istemediğinden dışarıda bir şeyler yemeye karar verdi. Eve gidip duş yaptı ve üstünü değiştirdi. Sonra Stockholm'deki kızı Linda'yı aradı. Telefon uzun bir süre çaldıktan sonra ahizeyi yerine koydu. Bodrum katına inerek çamaşırhaneye çamaşırlarını bıraktı. Sonra da yürüyerek kent merkezine gitti. Rüzgar durmuştu ama hava oldukça serindi.
''Yaşlanmak'' diye geçirdi içinden. ''Yalnızca 44 yaşındayım ama kendimi 100 yaşında gibi hissediyorum.''
Birden düşüncelerine sinirlendi. Zamanından önce yaşlanıp yaşlanmamaya insanın kendisinden başka kimse karar veremezdi. Bu konuda ne mesleğini ne de 5 yıl önceki boşanmasını suçlayamazdı. Yaşamını olumlu hale getirebilmek yalnızca kendi elindeydi.
Meydana gelmişti. Yemeğini nerede yiyeceğine bir türlü karar veremedi. Birden işi abartmak geldi içinden. Continental'e gitmeye karar verdi. Hamgatan'a gitti. Lambacının vitrinine baktı. Sonra da otele kadar yürüdü. Kızının sınıf arkadaşı olan ön bürodaki genç kızı selamladı. Yemek salonu hemen hemen boştu. Bir an için içeri girip girmeme konusunda tereddüt etti. Boş bir yemek salonunda oturup yemek yemesi yalnızlığını sanki biraz daha vurgulayacaktı. Ama yine de oturdu. Kararını vermişti artık. Yeniden yemek yiyecek yer aramaya niyeti yoktu. Yüzünü hafifçe buruşturarak yarın yaşamında yeni bir sayfa açarım dedi kendi kendine. Özel yaşamını ilgilendiren önemli kararları her zaman ertelerdi. Mesleğinde ise bunun tam tersini yapardı. Her zaman en önemli olan işi yap. İki farklı kişiliği vardı. Bara oturdu. Genç bir garson yanına yaklaşarak ne içmek istediğini sordu. Wallander'in gözü garsonu bir yerlerden ısırıyordu ama tam olarak onu nereden tanıdığını çıkaramıyordu. Viski dedi, buzsuz ama yanında da bir bardak su istiyorum. Viski önüne konulduğunda bir dikişte içip bitirdi ve hemen bir tane daha ısmarladı. Genelde sarhoş olmak için içki içmezdi ama o gece kendini frenlemek istemiyordu. Üçüncü viskisini içerken garsonun kim olduğunu hatırladı. Birkaç yıl önce Wallander onu araba hırsızlığından sorguya çekmişti. Garson daha sonra tutuklanmış ve mahkemeye çıkarıldığında da suçlu bulunmuştu. Demek sonunda yaşamını düzene sokabilmiş diye geçirdiği içinden. Ona geçmişini hatırlatmayacağım. Kim bilir, belki de şansı bana oranla yaver gitti. Alkolün etkisini hissetmeye başlamıştı. Kısa bir süre sonra lokanta tarafına geçerek yemeğini ısmarladı. Yemekle beraber bir şişe şarap, kahveyle de iki kadeh konyak içti. Lokantadan çıktığında saat 10:30 olmuştu. Çakır keyifti ama eve gidip yatmaya da hiç niyeti yoktu. Otobüs durağının karşısındaki taksi durağına gitti. Taksiye binerek kasabanın tek kulübüne gitti. Kulüp oldukça kalabalık olduğu için güçlükle barın yanında bir yer buldu. Orada da bir viski içtikten sonra dans pistine doğru yürüdü. Oldukça iyi bir dansçı sayılırdı. İsveç müziğiyle iyice duygusallaştı. Dans ettiği her kadına aşık olarak kadınları evine götürmeyi düşündü. Ama artık güçlükle yürüyebiliyordu. Üstelik midesi çok bulanıyordu. İçeride kusmamak için sendeleyerek dışarı çıktı. Kustuktan sonra kulübe dönmedi. Evine döndüğünde soyundu ve çırılçıplak koridordaki boy aynasının önünde durdu. ''Kurt Wallander'' dedi yüksek sesle, ''işte senin hayatın.'' Sonra da Riga'daki Bayba Lipa'yı aramaya karar verdi. Saat sabahın ikisiydi ve aramaması gerektiğini biliyordu. Ama genç kadın telefona yanıt verinceye değin bekledi. Bayba Liepa'nın uykulu sesini duyunca ne diyeceğini bilemedi. Söylemek istediği sözcükleri bulamadı. Genç kadını uyandırmış ve korkutmuştu. Sonra ona onu sevdiğini söyledi. Genç kadın önce onun ne demek istediğini anlayamadı. Anladığında da sarhoş olduğunu fark etti. Wallander de telefon etmekle büyük bir hata yaptığını anladı. Gecenin bu saatinde kendisini rahatsız ettiği için özür dileyip telefonu kapattı. Sonra da doğruca mutfağa gidip dolaptaki yarım şişe vodkaya uzandı. Midesi hala bulandığı halde vodkayı yine de içti. Gün ağarırken oturma odasındaki kanepede uyandı. Başı çok ağrıyordu. Bayba Leipa'yı aradığı için pişmanlık duyuyordu. Bu düşünceyle yüzünü buruşturup homurdandı. Yatak odasına giderek kendini yatağına attı. Sonra da hiçbir şey düşünmemeye çalıştı. Uyandığında akşam olmak üzereydi. Yataktan kalkıp kendisine büyükçe bir fincan kahve yaptı. Sonra da televizyonun önüne oturarak izlemeye başladı. Ne babasını ne de kızını aradı. Saat 7 civarında buzdolabındaki tek yemek olan balık au gratin'i ısıttı. Yeniden televizyonun karşısına geçip oturdu. Bir yandan da dün akşamki telefon konuşmasını unutmaya çalışıyordu. Saat 11'de bir uyku hapı alarak kendini yatağa attı. Yarın her şey daha iyi olacak diye geçirdiği içinden. Onu arar ve her şeyi açıklarım. Ya da bir mektup yazarım. Ya da başka bir şey yaparım. 4 Mayıs pazartesi günü Wallander'in düşündüğünden çok daha farklı bir gün oldu. Her şey bir anda oluvermişti sanki. Telefon çaldığında çalışma odasından içeri giriyordu. Saat sabahın 7:30'uydu. Arayan Stockholm'den Loven'di.
Kentte dolaşan bir söylenti var dedi. Afrikalı bir kiralık katil hakkında bir söylenti dolaşıyor. Sol elindeki sargıdan ötürü tanınması kolay.
Wallander'in Loven'in ne tür bir kiralık katilden söz ettiğini anlaması birkaç saniyesini almıştı. Lanet olsun dedi.
Böyle söyleyeceğini tahmin etmiştim dedi Loven. Ne zamana geleceğini söylersen gelip seni karşılarız.
Henüz bilmiyorum dedi Wallander ama akşamüstünden önce gelemem. Bizim Björk kim olduğunu hatırladığından eminim. Hastanede safra kesesi ameliyatı oldu. Önce buradaki işleri halletmem gerek ama işlerimi tamamlar tamamlamaz seni arayacağım.
Bekliyoruz dedi Loven.
Wallander ahizeyi yerine koyar koymaz telefonu bir kez daha çaldı. Aynı anda da Martinson elindeki kağıt parçasını heyecanla sallayarak içeri girdi. Wallander oturması için sandalyeyi işaret edip telefonu açtı. Arayan Louis Ackerblom'un cesedine otopsi yapan Malmö'deki patolog Högberg'ti. Wallander bu adamla daha önce de çalıştığından onun son derece yetenekli biri olduğunu biliyordu. Not defterini önüne çekerek Martinson'a eliyle kalem vermesini işaret etti. Högberg tecavüz edilmediği kesinlik kazandı dedi. Tabii saldırgan prezervatif kullanmamış ve çok kibar bir şekilde davranmamışsa. Cesette herhangi bir şiddet hareketine maruz kaldığına ilişkin bir yara ya da morluk da yok. Kuyuda kalmaktan oluşan bazı yıpranmalar var. Ne elinde ne de ayaklarında kelepçe izine rastlamadım. Bence kadın yalnızca vurulmuş, o kadar.
Kurşunu en kısa zamanda görmek istiyorum dedi Wallander.
Bu sabah elinde olacak diye karşılık verdi Högberg ama geniş kapsamlı raporu göndermem biraz zaman alacak.
Her şey için çok teşekkür ederim dedi Wallander. Ahize yerine koyup Martinson'a döndü.
Louis Ackerblom'a tecavüz edilmemiş dedi. Cinsel konuları soruşturmamızdan çıkarabiliriz artık. En azından bunu biliyoruz dedi Martinson. Ayrıca kesik parmağın bir zencinin sol elinin işaret parmağı olduğunu da biliyoruz. Adam yaklaşık 30 yaşlarında. Tüm bu bilgiler az önce Stockholm'dan gelen faksta yazılı. Bu denli kesin bilgiyi nasıl elde ettiklerini merak ediyorum doğrusu.
Ben de dedi Wallander. Ne kadar çok şey öğrenirsek o kadar iyi olacak. Svedberg gelmişse hemen toplantıya başlayalım. Bugün öğleden sonra Stockholm'e gidiyorum. Ayrıca saat 2'de bir basın toplantısı yapacağıma söz vermiştim. Sen ve Svedberg bu toplantıyı benim yerime yapın. Eğer önemli bir şey olursa beni Stockholm'dan arayabilirsiniz.
Martinson Svedberg bunu duyunca sevinecek dedi. Stockholm'e biraz daha geç gidemez misin?
Gidemem dedi Wallander ayağa kalkarken.
Martinson koridora çıktıklarında Malmö'deki meslektaşlarımızın Morell'le görüştüklerini duydum dedi.
Wallander boş gözlerle ona baktı.
Kim diye sordu. Morell. Malmö'deki çalıntı malları satan kişi, tulumbalı adam.
Ha, o dedi Wallander dalgın bir tavırla. Danışmaya giderek Ebba'ya o gün öğleden sonra saat 3'teki uçakta yer ayırtmasını söyledi. Ayrıca Stockholm'de Vasa Gatan sokağında pek pahalı olmayan Central Otel'inde de bir oda ayırmasını rica etti. Sonra da odasına geri dönerek babasını aramak amacıyla ahizeyi kaldırdı. Ama sonra vazgeçti. Öfkelenmek ve moralini bozmak istemiyordu. O gün kendini işine vermeli, başka şeyler düşünmemeliydi. Martinson'a Löde Rup'u aramasını, babasına önemli bir işi çıktığı için acilen Stockholm'e gitmek zorunda kaldığını söylemesini rica etmeye karar verdi. Bu da yaşlı adamın Wallander'in gerçekten de çok önemli işleri olduğunu düşünmesini sağlardı. Bu düşünceyle birlikte kendi kendine gülümsedi. Bu bahaneyi ileride yine kullanabilirdi. 4'e 5 kala Wallander Arlanda'ya indi. Hangara benzeyen terminalden dışarı çıktığında Loven'in açılır kapanır kapıların arkasında kendisini beklediğini gördü. Wallander'in başı ağrıyordu. Oldukça yoğun bir gün geçirmişti. Savcının yanında 2 saat kalmıştı. Per Akkeson'un birçok sorusu ve önemli görüşleri vardı. Wallander savcıya önceliklerin belirlenmesi gerektiğinde polislerin genellikle içgüdülerine kulak verdiklerini nasıl açıklayacağını bir türlü kestirememişti. Akkeson kendisine gönderilen raporları eleştirdi. Wallander soruşturmayı savundu ve toplantının sonunda da aralarındaki hava bir hayli gerginleşti. Peters kendisini havaalanına götürmeden önce evine gidip çantasını hazırlayabilmişti. İşte ancak o zaman kızına telefon edebildi. Babasının Stockholm'e geleceğine çok sevinmişti. Wallander bunu kızının ses tonundan hissetmişti. Saat kaç olursa olsun Wallander kızını o akşam arayacağına söz verdi. Wallander uçak kalkarken birden karnının çok acıktığını fark etmişti. Uçakta verilen sandviçleri büyük bir iştahla yedi. Kungsholmen'deki karakola giderlerken Loven, Wallander'e Tangblood cinayeti soruşturmasını anlattı. Loven'le diğer polislerin ellerinde herhangi bir ipucu yoktu ve Wallander polislerin çaresizlik içerisinde olduklarını görebiliyordu. Loven ona ayrıca göz yaşartıcı bombanın patladığı diskotekte olanlara ilişkin kısa bir bilgi de verdi. Tüm bunlar ya bir oyundu ya da birileri bir şeylerden intikam alıyordu. Burada da somut ipuçları yoktu. Sonunda Wallander kiralık katille ilgili ne bildiklerini sordu. Görebildiği kadarıyla burada yeni ve ürkütücü bir şeyler olmaktaydı. Son birkaç yıl içerisinde yalnızca ülkenin 3 büyük kentinde ortaya çıkan bir karışıklık söz konusuydu. Ama bunun ne olabileceği hakkında hiçbir fikri yoktu. Kısa bir süre sonra ülke kaynamaya başlayabilirdi. Profesyonel katillerle müşteriler arasında birilerini öldürmek için anlaşmalar yapılıyordu ve bunlara bir iş gibi bakılıyordu. Wallander bu olayları toplumun giderek vahşileşmesinin kanıtı olarak değerlendiriyordu. Loven Stockholm yolu üstündeki Kuzey Mezarlığı'nın önünden geçerlerken ''Merkezdekiler nelerin olup bittiğini öğrenmek istiyorlar.'' dedi. ''Ben de istiyorum.'' dedi Wallander. ''Olaylar geçen yıl içinde iki cesetle kıyıya vuran sandalı anımsatıyor. O günlerde de bir şeyler öğrenmek için çırpınıp duruyorduk.''
''Tek ümidimiz teknik servis elemanlarının bazı ipuçlarına ulaşmaları.'' dedi Loven. ''Kurşunlardan bir şey çıkarabilirler.''
Wallander elini cebine attı. Louis Ackerblom'u öldüren kurşun cebindeydi. Kapalı garaja girdiler. Arabayı park ettikten sonra asansöre binerek Tangblood'un katilini yakalama operasyonunun planlandığı merkeze çıktılar. Wallander içeri girince odadaki polislerin çokluğundan irkildi. Odada 15 ya da daha fazla polis vardı ve hepsi de ona bakıyordu. Yistat'tan ne kadar da farklı diye geçirdi içinden. Loven Wallander'i odadaki polislerle tanıştırdı. Kısa boylu 50 yaşlarındaki bir polis adının Stenberg olduğunu söyleyerek soruşturmadan sorumlu olduğunu belirtti. Wallander birden kendini alabildiğine tedirgin ve hazırlıksız yakalanmış gibi hissetti. Polislerin kendisini anlayamayacağından endişeleniyordu. Yine de masanın başına geçerek olanları anlattı. Sözlerini tamamladıktan sonra polisler onu soru yağmuruna tuttular. Wallander onların son derece başarılı ve yetenekli dedektifler olduklarını anlamıştı. Olayı hemen algılamışlardı. Soruşturmanın kalbine ulaşmakta hiç zorluk çekmemişler ve doğru soruları sormuşlardı. Toplantı 2 saatten fazla sürdü. Toplantının sonunda herkesin kendini biraz yorgun hissetmeye başladığı bir sırada Wallander aspirin istedi. Stenberg az önce anlatılanların kısa bir özetini çıkardı. ''Kurşunların incelenmesine ilişkin rapor bir an önce elimize ulaşmalı.'' dedi. ''Eğer kullanılan silahlar arasında bir bağlantı kurabilirsek ortalığın az da olsa aydınlanmasını başarmış oluruz.'' Bir iki polis gülümsedi. Diğerleri gözlerini boşluğa dikmiş bir halde oturmayı sürdürdü. Wallander Kungsholmen polis merkezinden çıktığında saat 8'e geliyordu. Loven onu Vasagatan caddesindeki oteline arabasıyla götürdü.
''Akşam ne yapacaksın?'' diye sordu Loven, Wallander arabadan inerken.
''Kızım burada yaşıyor.'' diye yanıt verdi Wallander. ''Göz yaşartıcı gaz attıkları diskonun adı neydi?''
''Aurora'' dedi Loven. ''Ama oranın sana göre bir yer olduğunu sanmıyorum.''
''Ben de.'' dedi Wallander. Loven başını salladıktan sonra gaza basıp uzaklaştı. Wallander odasının anahtarını aldı, otelin yanındaki bara gitmemek için kendini zor tuttu. Yistat'ta geçirdiği cumartesi gecesini henüz unutmamıştı. Asansöre binip odasına çıktı, duş yaptı ve üstüne temiz bir gömlek geçirdi. Yatağın üstünde 1 saat kadar kestirdikten sonra telefon rehberinde Aurora'nın adresine baktı. 9:15 kala otelden dışarı çıktı. Çıkmadan önce bir an kızını aramayı düşündü. Ancak daha sonra aramaya karar verdi. Aurora gezintisi nasıl olsa uzun sürmeyecekti. Ayrıca kızı Linda gece kuşuydu. İstasyona gidip bir taksiye binerek şoföre Söder mahallesine gideceğini söyledi. Wallander düşünceli bir tavırla camdan dışarı bakıyordu. Bu kentin bir yerlerinde kızı Linda, bir başka yerinde de kız kardeşi Christina yaşıyordu. Bu evlerin ve insanların arasında da sol elinin işaret parmağı kopuk bir Afrikalı vardı. Birden içinde yoğun bir sıkıntı hissetti. Sanki her an kötü bir şey olacakmışçasına garip bir duyguya kapıldı. Gözünün önünde Louis Akerblom'un gülümseyen yüzü canlandı. Louis Akerblom neyle karşılaşmıştı diye geçirdi içinden. Öleceğini anlamış mıydı? 15. ayrımın sonu. Sayfa 203.